Ayrım 7, sayfa 76. Ama 873. gece olunca demiş ki, ama Sih Saad ile Sih Saadi'nin ilgisi ve balık aracılığıyla gerçekleşen benim alın yazıma gelince o da şöyle. Böylece kendimi bir günden öbür güne ruhumun dilemediği kadar zengin olmuş ve altına ve servete boğulmuş görünce, aslımın bir urgancı oğlu urgancı, eski bir fukara olduğumu unutmayarak ettiği hayırlardan dolayı kısmet dağıtıcıya şükranlarımı sundum ve bundan böyle servetimi ne yolda kullanmam gerektiğini düşündüm. Ama ilkin gidip Sih Saadi'nin önünde yeri öpmek ve ona minnettarlığımı göstermek istiyordum. Ve aynı şeyi Sih Saadi gibi bana gösterdiği iyi niyetlerinde başarı sağlayamamış, yine de bugünkü durumuma katkısı bulunduğunu düşünerek Sih Saad'a da uygulamak üzere yanlarına gitmek istedim. Ama mahcupluk bunu yapmamı engelledi ve zaten bunların ikisinin de nerede olduklarını bilmiyordum. Bundan dolayı kendi arzularıyla şimdi artık ölmüş sayılan ve de gençliği sıkıntı içinde geçmiş bulunan Tanrı'nın rahmetini üzerinde eksik etmeyesi fakir urgancı Hasan'dan haber almak üzere dükkanıma gelmelerini beklemeyi yeğ tuttum. Beklerken bahtımda yazılı olan serveti nasıl en iyi şekilde kullanabileceğime karar verdim. İlk davranışım kendime zengin giysiler alacak ya da keyifli bir yaşam sürecek yerde gidip benim uzun süre yaşamış olduğum aynı sefil durum içinde yaşayan Bağdat'ın tüm fakir urgancılarını buldum. Ve onları bir araya toplayarak işte kısmet dağıtan bana zenginlik verdi ve fakirlerin en düşkünüyken hayırlarını bağışladı. Bundan ötürü ey Müslüman kardeşlerim, yüceler yücesinin nimetlerinin sırf kendi başımda toplanmasını istemedim. Ve sizin de ihtiyaçlarınıza göre ondan yararlanmanızı düşündüm. Böylece bugünden başlayarak hepinizi hizmetime bağlıyor ve her günkü işinize ve becerilerinize göre bol bol ücret almanızı güvence altına alıyorum. Böylece ailenizin ekmeğini ferahlıkla ve ertesi günün kaygısını duymadan kazanacaksınız. İşte sizi buraya bu maksatta çağırdım ve de size söyleyeceğim bunlardır. Ama en cömert ve en büyük olan Tanrı'nın kendisidir dedim. Urgancılar bana teşekkür edip kendi haklarındaki iyi niyetlerim için beni övdüler ve kendilerine önerdiklerimi kabullendiler. O zamandan beri benim hesabıma sükunetle ve kendilerinin ve çocuklarının nafakasını güvencede görmekten mutlu çalışmaya devam ettiler. Ben de kurduğum bu örgüt sayesinde gelirimi arttırmaktan ve durumumu güçlendirmekten geri durmadım. Epeyce bir zamandır eski fakirhanemi terk etmiş ve büyük harcamalarla yaptırdığım bahçe ortasında bulunan başka bir binaya yerleşmiştim. O sırada Sih Saad ile Sih Saadi gelip tanıdıkları zavallı urgancı Hasan'dan haber almak istemişler. Eski dükkanımı kapalı bulunca beni öldü sanmışlar. Dükkan komşularım kendilerine yalnız yaşamakta olduğum değil, Bağdat'ın en zengin tacirlerinden biri de sayıldığımı ve bahçeler ortasındaki bir sarayda yaşamakta bulunduğumu ve artık bana Urgancı Hasan değil, Şahane Sih Hasan dediğini anlatmışlar. O zaman sarayımın nerede bulunduğu hakkında kesin bilgiler edinerek oraya doğrulmuşlar ve gecikmeden bahçelere açılan büyük kapının önüne ulaşmışlar. Kapıcı onları kaynağını nehirden alan bir harkta sürekli olarak akan canlı bir suda kökleri serinleyen meyve yüklü bir portakal ve limon koruluğundan geçirmiş. Kabul salonuna geldiklerinde hala bu serinliğin, gölgeliğin, suyun mırıltısının ve kuşların cıvıltısının etkisi altındaydılar. Ben de kölelerimden biri onların gelişini haber verir vermez çabucak onları karşılamaya ve öpmek için urbaların uçlarını tutmaya koştum. Ama onlar beni engellediler. Ve sanki kardeşleriymişim gibi beni kucakladılar. Ben de onları bahçedeki küçük kameraya da yer almaya davet ettim. Ve layık oldukları onur mevkiine oturmalarını rica ettim. Ben de öyle gerektiği için biraz ayrı oturdum. Ve onlara şerbetler ve başka serinleticiler sunduktan sonra başıma gelenleri noktası noktasına hiçbir ayrıntıyı unutmadan kendilerine anlattım. Ama onu burada tekrarlamanın hiçbir yararı yok. Ve Sih Saadi memnunluğun sınırında dostuna dönerek ona ''Gördün mü ya Sih Saad'' dedi ve de başka bir şey söylemedi. Onlar benim öykümün hayranlığından henüz kurtulamamışlarken bahçede eğlenmekte olan iki çocuğum ellerinde onların isteği üzerine oyunlarını gözetmekte olan köle tarafından bir hurma ağacının üzerinden alınıp kendilerine verilen büyücek bir kuş yuvası olduğu halde yanımıza geldiler. Biz bu yuvanın içinde birkaç atmaca yavrusunu barındıran bir sarık olduğunu görerek çok şaşırdık. Ben sarığı daha yakından inceleyince bunun hiç kuşku duymaksızın hırsız atmacanın başımdan kaldırmış bulunduğu sarık olduğunu gördüm. Ve konuklarıma doğru dönerek onlara, Efendilerim, Sisaad'ın bana ilk 200 altın dinarı verdiği gün başımda taşımakta olduğum sarığı hala hatırlıyor musunuz? Dedim. Onlar da hayır vallahi tam anlamıyla hatırlayamıyoruz diye yanıt verdiler. Ve Sisaad ama 190 dinar hala içindeyse elbette hatırlarız diye ekledi. Ben de efendilerim bundan hiç kuşkulanmayın diye yanıt verdim. Ve kuş yavrularını kaldırıp çocuklara verdim ve yuvayı açıp sarığı boylu boyunca yere serdim. Sarığın ta ucunda dokunulmamış ve benim düğümlediğim gibi düğümlenmiş olarak içindeki dinarlarla birlikte Sisaad'ın kesesi görüldü. Benim iki konuğum şaşkınlıklarından henüz kurtulamamışlarken seyislerimden biri elinde bir kepek küpüyle çıka geldi. Bunun karımın karşılığında saçlarını temizlemeye yararlı küllü toprak almak üzere tacire verdiği küp olduğunu gördüm. Köle bana, efendim, bindiğim atın yemini yanıma almayı unuttuğum için bu küpü bugün çarşıdan satın aldım. İçinde bulduğum ağzı düğümlü çaputu sana getirdim, dedi. Çaputu açınca hep birlikte içinden çıkan Saad'ın ikinci kesesini tanıdık. Ve o zamandan beri ey Emirül Müminin, üçümüz birlikte talihin kudretine inanarak ve yazgılarının yerine gelmesi bakımından kullandığı yollara hayranlık duyarak dostça yaşadık. Ve Tanrı'nın verilerinin fakirlerine geri dönmesi gerektiği için ödemek zorunluluğunu duyduğum sadaka ve bağışları yerine getirmekte kusur etmiyorum. İşte sen beni Bağdat Köprüsü üzerindeki dilenciye o sadakayı verdiğimi bu nedenle gördün. Benim öyküm de budur. Halife, eli açık şeyhin bu anlatısını işitince ona, kuşkusuz ey Şeyh Hasan, bahtın yolları hayranlık vericidir. Ve bu anlatmış olduğun öyküyü desteklemiş olmanın kanıtını vermek üzere sana bir şey göstereceğim, demiş. Hazine vezirine dönerek kulağına birkaç sözcük fısıldamış. Vezir de çıkıp birkaç dakika sonra elinde küçük bir kutu tuttuğu halde geri dönmüş. Halife kutuyu alıp açmış ve içindekini şeyhe göstermiş. O da hemen Yahudi cevahirciye terk etmiş olduğu Süleymani mücevheri taşındanmış. El Reşit de ona, bu mücevher onu Yahudi'ye sattığın gün benim hazineme girdi demiş. Sonra dördüncü kişi, dudağı yarık sakat okul hocasına dönerek ona, sen de bize anlatacağını anlat bakalım demiş. Adam da halifenin önünde yeri öptükten sonra demiş ki, okul hocasının öyküsü. Bil ki ey Emirül Müminin, ben hayata bir okul hocası olarak başladım ve elimin altında 80 kadar genç çocuk vardı. Benim bu çocuklarla geçen öyküm işitilmedik bir öyküdür. İlk insana sultanım, onlara karşı sertliğin sınırında sert davrandığımı söylemekle söze başlamalıyım. Hem de öylesine sıkı ve sert ki dinlenme saatlerinde bile çalışmalarını sürdürmelerini istiyor ve evlerini ancak güneşin batışından bir saat sonra gönderiyordum. Hatta o zamanda çarşılar ve mahalleler boyunca yürürlerken kendilerini kötü yola sürükleyebilecek hayta gençlerle oynamalarını önlemek için onları izlemekten geri durmuyordum. İşte benim bu sert davranışım, anlatınca göreceğiniz gibi başıma bunca felaketin gelmesine neden oldu ey Emirül Müminin. Gerçekten günlerden bir gün bütün bu öğrencilerimin toplanmış olduğu sınıfa ders vermek üzere girince, birdenbire hepsinin iki ayak üzerine dinelerek hep bir ağızdan, ''Hocamız, yüzüm bugün neden bu kadar sarı?'' diye bağırdıklarını duydum. Bunu duyunca çok şaşırdım. Ama yüzümü öylesine sarartacak içimde hiçbir rahatsızlık duymadığım için bunu söylemelerinden öyle pek fazla etkilenmedim. Ve her zaman olduğu gibi, ''İşe girişin bakalım haylazlar, şimdi çalışma vaktidir.'' diyerek dersi başlattım. Ama sınıf başı olan öğrenci kaygılı bir tavırla bana doğru ilerleyerek bana, ''Vallahi hocam, bugün yüzün gerçekten sapsarı. Allah kötülüklerden korusun. Eğer hastaysan bugün senin yerine sınıfı yöneteyim.'' dedi. Aynı zamanda tüm öğrenciler büyük bir tedirginliğe kapılmış gibi ifadeler takınıp sanki neredeyse ölecekmişim gibi acıyarak yüzüme baktılar. Sonunda ben de bundan çok etkilendim ve kendi kendime, ''Ey falan kişi, belki de farkında olmaksızın çok kötü durumda olmalısın.'' En kötü hastalıklar, varlıkları çok belirgin tedirginlikler ortaya koymadan bedene gizlice girenlerdir, dedim. O saat ve o anda ayağa kalkarak, dersin yönetimini kıdemli öğrenciye bırakarak evime döndüm ve karıma, ''Sarılığa karşı korunmam için ne hazırlamak gerekirse onu hazırla.'' diyerek boylu boyunca yatağa uzandım. Bunu söylerken soluk soluğa kaldım. Ve sanki tüm vebaların ve ateşli hastalıkların etkisi altında bulunuyormuşçasına inlemeye başladım. İşler bu durumdayken sınıf başı öğrenci kapıyı çaldı ve içeri girme izni istedi. Ve bana, ''Hocam, Senin hayırlı öğrencilerin, hanımınız masrafı düşünmeksizin sana rahatça baksın diye aralarında yardım olarak 24 dirhem topladılar, diyerek bana 24 dirhem tutarında bir para verdi. Ben de öğrencilerimin bu tutumundan çok etkilenerek yaptıklarının aslında başka bir maksada yönelik bulunmuş olacağını aklıma getirmeksizin memnunluğumu göstermek üzere onlara bir günlük izin verdim. Ama öğrencilerin çocuk yüreklerinde saklı olan kötülükleri kim tam anlamıyla bilebilir? Bana gelince, hiç beklenmedik bir paranın ortaya çıkışı bana epeyce zevk verdiyse de bütün günü büyük kaygılarla geçirdim. Ve ertesi gün sınıf başı öğrenci beni yeniden görmeye geldi. Ve beni görür görmez, "Tanrı seni tüm kötülüklerden ırak eylesin hocamız. Ama senin yüzün bugün dünkünden de sarı. Dinlen sen dinlen, geri kalanını düşünme." Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 874. gece olunca demiş ki, "Tanrı seni tüm kötülüklerden ırak eylesin. Ama senin yüzün bugün dünkünden de sarı. Dinlen sen dinlen, geri kalana düşünme," diye haykırdı. Ben de kurnaz çocuğun sözlerinden etkilenerek kendi kendime, "Kendine iyi bak hoca, nasıl olsa masrafları öğrenciler ödüyor," dedim. Böyle düşünerek sınıf başı öğrenciye de, "Sen sanki ben oradaymışım gibi sınıfı yönet," dedim. Sonra kendimi düşünerek inleyip sızlanmaya başladım. Çocuk beni bu durumda bırakarak durumu onlara bildirmek üzere öteki öğrencilerin yanına döndü. Bu durum böylece bir hafta sürdü. Bu sürenin sonunda sınıf başı öğrenci bana 24 gümüş dirhem daha getirdi ve bana, "Hanımın sana gereğince baksın diye hayırlı öğrencilerinin kendi aralarında topladığı bir para bu," diyerek bana verdi. Ben de bu kez ilkinden de çok duygulanarak kendi kendime, "Ey falan kişi, senin hastalığın kutsanmış bir hastalık olacak ki sana hiç zahmet çekmeksizin ve gayret göstermeksizin iyi olman için bunca para getiriyor. Senin alabildiğine iyi olman için bu böyle uzun süre devam eder mi acaba?" dedim. Ve o anda içimde herhangi bir dert bulunmadığına iyice inanmış olmakla birlikte hastaymış gibi görünmeye karar verdim. Ve kendi kendime, "Senin verdiğin derslerin ücreti hiçbir zaman hastayken gördüğün yardım kadar olmamıştır," diyordum. O andan başlayarak ortada olmayan şeyi başkalarına inandırmanın sırası bana gelmiş oldu. Sınıf başı öğrencinin beni görmeye geldiği her sefer ona, "Besinsizlikten öleceğim galiba, çünkü midem hiçbir şeyi kabul etmiyor," diyordum. Oysa gerçek değildi bu. Çünkü hiçbir zaman o zamanki kadar iştahlı yemek yememiş ve bu kadar iyi olmamıştım. Böyle yaşamayı epeyce bir zaman sürdürdüm. Nihayet günün birinde bir yumurta yemeye kalkıştığım sırada içeri bir öğrenci girdi. Onu görür görmez yaptığım ilk hareket, beni yerken görerek kuşkulanacağı ve ikiyüzlülüğümün anlaşılacağı korkusuyla yumurtayı ağzımda saklamak oldu. Çok sıcak olan yumurta bana dayanılmaz acılar verdi. Hain kerata hiç kuşku yok ki durumun ne olduğunu anlayarak çekip gideceğini, yüzüme acımış bir tavırla bakmayı sürdürdü ve bana, "Hocamız, yanakların ne kadar şişmiş, kim bilir ne kadar acı çekiyorsundur. Bu herhalde kötü bir çıban olmalı," dedi. Sonra çektiğim işkenceden gözlerim başımdan fırlayacak gibi olmuşken ve yanıt veremeyecek bir durumdayken bana, "Onu patlatmak gerek," dedi. Çabucak yanıma yaklaşarak yanağıma büyük bir iğne batırmak istedi. Ama bunu anlayınca ben de çabucak iki ayağım üzerine dineldim ve mutfağa koştum. Orada zaten o zamana kadar yanağımı iyice yakmış bulunan yumurtayı tükürdüm. İşte bu yanmayı izleyerek ey emirül müminin, yanağımda gerçek bir yara açıldı ve gözümde kızıl ölümü uyandırdı. O zaman berberi çağırdık. O da yarayı deşmek için yardı. Bu işlem sonunda ağzım yarık ve biçimsiz kaldı. Ve de işte ağzımın yarıklığı ve şekilsizliğin nedeni budur. Sakatlığımın nedeni de şöyle. Yanmadan ötürü bir süre istirahat ettikten sonra okula döndüm. Ve orada gürültülerini cezalandırmak üzere her zamankinden de fazla öğrencilere karşı sert ve sıkı davrandım. İçlerinden biri işi çağırından çıkarırsa sopa darbeleriyle onu yola getirmekten kaçınmıyordum. Sonunda onları bana saygı göstermeye öylesine zorladım ki hapşıracak olsam hemen kitaplarını defterlerini bırakıp iki ayak üzerine kalkarak kolları birbirine kavuşmuş hep bir ağızdan "Çok yaşa, çok yaşa" diye haykırıyorlardı. Ben de yerli yerince "Siz de görün, siz de görün" diye yanıt veriyordum. Ve böylece onlara hepsi birbirinden yararlı ve eğitici olan bin türlü şey öğrettim. Çünkü ana babaların onları eğitmem için bana verdikleri paralar boşa gitmesin istiyordum. Ve böylece onları üstün vatandaşlar ve saygın tacirler yapmayı umuyordum. Bir gün öğrencileri bir geziye çıkarmıştım. Gezindiğimiz sırada her zamankinden daha uzağa gitmiş bulunduğumuzdan uzun bir yürüyüş yapmamız dolayısıyla hepimiz çok susamıştık. Bir kuyunun yanına ulaştığımızda kuyunun içine inip senin suyla susuzluğumu gidermeye ve kabil olursa içine kaçmış bulunan kovayı da öğrenciler için çıkarmaya karar verdim. Ortada ip falan bulunmadığından tüm öğrencilerin sarıklarını birbirine bağlayarak uzunca bir ip yaptım. Ve bunu belime bağlayarak öğrencilerime beni kuyuya sarkıtmalarını emrettim. Onlar da hemen itaat ettiler. Kuyunun kenarına çıktım. Çocuklar beni kafam kayalara çarpmasın diye sonsuz bir dikkatle kuyuya indirmeye başladılar. Birden sıcaklığın serinliğe ve ışığın karanlığa dönüşmesi bende hapşırma arzusu uyandırdı. Ve de hapşırığımı tutamadım. Öğrencilerim de ister ellerinde olmayarak, ister alışkanlıklarından ötürü, ister kötülüklerinden dolayı aynı anda urganı bırakarak tıpkı okulda olduğu gibi kollarını kavuşturup hep bir ağızdan "Çok yaşa, çok yaşa!" diye bağırmaya başladılar. Ama ben onlara aynı anda yanıt veremedim. Çünkü olanca ağırlığımla kuyunun dibine düşmüştüm. Su derin olmadığından boğulmadım ama iki bacağımı ve omuz kemiğimi kırdım. O sırada öğrenciler, kötülükleri ya da şaşkınlıklarından ötürü hangisidir bilmiyorum, bacaklarını rüzgara teslim ederek kaçtılar. Öylesine feryatlar kopardım ki, oradan geçenler bunları duyunca beni kuyudan çıkardılar ve acıklı bir durumda olduğumdan beni bir eşeğe bindirip eve getirdiler. Orada epeyce bir zaman baygın olarak uyumuşum. Ama geçirdiğim kazadan bir türlü şifa bulamadım. Bu yüzden okul hocalığı olan mesleğimi de yapamadım. İşte bunun içindir ki ey emirül müminin, karımın ve çocuklarımın geçimini sağlamak için dilenmek zorunda kaldım. Ve de böylece Bağdat Köprüsü'nde beni görebildin ve yardımıma cömertçe koştun. Benim öyküm de budur. Ağzı yarık ve sakat okul hocası, sakatlığının ve ağzının durumunun öyküsünü böylece anlatıp bitirince, cellat mesrur onu da sıraya sokmuş. Ve köprüde kendini tokatlatan kör, el yordamıyla ilerleyip halifenin önünde saygı duruşunda bulunmuş ve halifenin verdiği buyrukla anlatacağını şu yolda anlatmış. Demiş ki, körün öyküsü. Bil ki ey emirül müminin, genç olduğum zamanlarda ben deve sürücüsüydüm. Çalışkanlığım ve gayretim dolayısıyla sonunda hepsi benim olan 80 devenin sahibi oldum. Onları ülkeler arasında ticaretle ya da hac seferi yapan kervanlara kiraladım. Bu da bana büyük kar sağladı. Yıldan yıla sermayemi ve karımı arttırdım. Gün be gün karımla birlikte zengin olma arzum da artıyordu. Ve Irak'ın en zengin deve sürücüsü oluncaya kadar başka bir şey düşünmedim. Günlerden bir gün Bağdat'tan yola çıkıp Hint'e gönderilecek mallar yükleyerek gittiğim Basra'da develeri boşaltıp bu kentten 80 devemle yüksüz olarak geri dönerken bir vahada onlara su içirdikten sonra yemlensinler diye çayıra salıverdiğim sırada bana doğru bir dervişin ilerlediğini gördüm. Bu derviş samimi bir tavırla yanıma yaklaştı. Karşılıklı selam verip aldıktan sonra yanıma oturdu. Çöl adetlerine göre yiyeceklerimizi ortaklaşa ortaya koyduk ve birlikte yemeğe koyulduk. Bunu izleyerek şuradan buradan konuşmaya başladık. Ve karşılıklı olarak yolculuğumuzdan ve gideceğimiz yerlerden söz ettik. O bana Basra'ya doğru yol aldığını söyledi. Ben de Bağdat'a döneceğimi söyledim. Ve aramızda bir içtenlik sürmekte olduğundan ben ona işlerimden ve kazançlarımdan söz ettim ve zenginlik ve servet tasarılarımı anlattım. Derviş de sonuna kadar sözümü kesmeden beni dinledikten sonra gülerek yüzüme baktı ve "Ey baba Abdullah efendim, gayretine oranla ne kadar az kar sağlamışsın. Oysa birkaç yol dönemecinden sonra talih, göz açıp kapayasıya kadar seni yalnız Irak'ın en zengin deve sürücüsü yapmaz, bütün dünyanın şahları bir araya gelse bile hepsinden güçlü bir kişi de yapardı," dedi. Sonra da "Ey baba Abdullah, sen hiç gizli definelerden ve yer altında gömülü servetlerden söz edildiğini duydun mu?" diye ekledi. Kendisine "Kuşkusuz ey derviş, gizli definelerden söz edildiğini sık sık duydum. Ve biliriz ki her birimiz günün birinde talihin hükmü öyleyse bütün şahlardan da varlıklı olarak uyanabiliriz. Ve hiçbir çiftçi yoktur ki çiftini sürerken harika bir definenin yoluna çıkacağını ya da mühürlü taşına rastlayacağını düşlemiş olmasın. Ve hiçbir balıkçı yoktur ki ağlarını suya atarken bir gün gelip onu servetin sınırına ulaştıracak bir inci ya da deniz mücevheri çekeceğine inanmasın. Dolayısıyla ey derviş, ben cahil değilim ve her zaman inanırım ki senin tarikatından olan kişiler büyük bir güce sahip olmayı sağlayacak sırları ve sözleri bilirsiniz diye yanıt verdim. Derviş de bu sözleri duyunca elindeki değnekle kumları karıştırmayı kesip yüzüme yeniden baktı ve bana "Ey baba Abdullah efendim, bugün rastlamakla hiç de fena bir buluşma yapmamış olduğumu düşünüyorum. Ve inanıyorum ki bugün senin için talihle karşılaşacağın yol dönemecinde olduğun gündür," dedi. Ben de ona "Vallahi ey derviş, talih bana ne getirebilecekse ona dört elle ve gözümü açarak sarılacak ve minnettar bir yürekle kabulleneceğim," dedim. O da bana "Öyleyse ayağa kalk ey zavallı ve beni izle," dedi. Kendisi de ayağa kalkıp benim önümde yürümeye başladı. Ben de kuşkusuz bugün benim çoktandır beklediğim talih günümdür diye düşünerek onu izledim. Bir saatlik bir yürüyüşten sonra develerimin ancak birer birer geçebileceği dar bir geçitten geçerek oldukça geniş bir vadiye ulaştık. Ama arazi birdenbire vadiyle birlikte genişliyor ve biz öylesine dik bir dağın eteğine ulaşmış bulunuyorduk ki hiçbir insan varlığının buralara gelip bize kadar ulaşmasından korkmaya mahal yoktu. Derviş bana "İşte ulaşılması gereken yere geldik. Sen şimdi develerini durdur ve onları karın üzeri yatır. Bulacağın şeylerle gelip yük saracağın zaman hazır olsunlar. Biz de onları çökertmek zahmetinden kurtulalım," dedi. Ben de duyup itaat ettiğim yanıtını verdim ve bütün develerimi birbiri ardından karın üzeri bu dağın eteğindeki geniş açıklıkta yere çöktürdüm. Sonra dönüp dervişe ulaştım. Sonra ona kuru bir dal yağının ateşe vereceği bir çakmak buldum. Bu kuru dal yağınından alevler yükselince derviş ateşin üzerine anlamını hiç kavrayamadığım sözler telaffuz ederek bir avuç tütsü fırlattı. Hemen göklere bir duman sütunu yükseldi. Derviş de bunu değneğiyle ikiye ayırdı ve birdenbire karşısında bulunduğumuz bir büyük kaya ikiye ayrıldı. Ve önümüzde biraz önce kaygan ve dik bir duvar halinde olan kayada geniş bir yarık belirdi. Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.